Ayrım 15, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 174. Oğlunun sakallarla kaplı yüzü yorgun görünüyordu. Asıl yorgun olan gözlerindeki bakıştı. Vazgeçmiş, razı olmuş, yenik bir bakış. Geceki uzun konuşmalarının sonunda, belki de anaoğlun yaşamları boyunca en yakın, en uzun, en dost konuşmalarıydı bu. Mutluluğun tarifi nedir sence anne? Fare beyinlerindeki değişimleri incelemek mi? Babam gibi imza günlerinde önünde kuyruk olan okurlara gülücükler dağıtıp imza vermek mi? Bir dava uğruna savaşıp ölmek mi, öldürmek mi? Belki de hepsi. Ben de böyle mutluyum işte. Üzme kendini, oğlun iyidir demişti Deniz. Ama gözlerindeki o bakış mutluluğu hiç yansıtmıyordu. Yenilgiyi, boyun eğişi, teslimiyeti yansıtıyordu. Hiç savaşmadan yenilmiş, başka yerlerde aramaya gücü olmadığı mutluluğu yenilgide bulmuş oğlum benim. Dün gece belki de içkinin etkisiyle, belki çaresizlikten Deniz'i olduğu gibi kabul edip bir an huzur bulduğunu, bir an doğru nedir, iyi nedir, mutluluk nedir, insan yaşamının anlamı, değeri nedir diye kendi kendine sorduğunu hatırladı. Şimdi başlayan günle birlikte gerçek ve gündelik yaşam bütün ezici değerleri köşeli ve mutlak doğrularıyla gece sarsılır gibi olan hükümranlığını yeniden ilan ediyordu işte. Yataktan kalkıp odanın köşesindeki lavaboda yüzünü yıkadı. Aynadaki aksini beğendi. Gençliğimden beri ne kadar yorgunsam, ne kadar mahzunsam o kadar iyi görünürüm. Derdine yan sevgilim, bu suratta kendini acındırman mümkün değil derdi Ömer karısını kollarında sıkıp saçlarını okşayarak. O böyle söyledi mi, kötülükler dağılır, dertler anlamsızlaşırdı. Ne kadar sağaltıcı gücünü yitirdik sevgimizin. Duygularımızı sulayan ırmak ne zaman kurudu? Oğlumuzu yitirdiğimizi fark ettiğimizde mi? Yoksa çok daha önce, sen sözün büyüsünün peşinde, sabun köpüğünden merdivenleri ağır ağır tırmanıp uzaklaştığında mı? Mikroskoptan ekrana yansıyan büyüleyici görüntülerin arasında kaybolup, laboratuvardan eve dönmeyi unuttuğumda mı yoksa? Senin, kendini yazılarına, kitaplarına, hayranlarına kaptırıp uzaklaşman, benim çocukluk düşlerimin kaleidoskop halkalarında kaybolmam, bir neden değil de sonuç muydu? Kaşına, gözüne hafif bir kalem darbesi, bir ruj dokunuşu, alnında ve dudaklarının kenarlarında derinleşen çizgileri yumuşatacak belli belirsiz fondöten, hiç unutmadığı, hiç vazgeçmeyeceği, diş fırçalamak kadar doğal işlemler. Üzerine tam oturan, sıkmadan saran, markalı, o bilinen sıradan markalardan değil ama pahalı blücenini giyerken, yaş ellilere varmışken, varmış da ne, aşmışken, hala ince kalmaktan, cevval ve hareketli olmaktan duyduğu memnuniyetle gülümsüyor. Duymaya alışık olduğu övgüyü kendi kendine tekrarlıyor. 50 yaş mı? Ah inanmıyorum, 40'tan fazla göstermiyorsunuz. Deniz şişmanlamış, hantallaşmış, sağlığa da göze de zarar bir beden, beleğine takılıp kalmış dizelerdeki gibi. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Oğlunun bedeninden utandığını bilincine çıkarınca kendine yabancılaşıyor, kendini sevmiyor. İnceyim, zarifim, bakımlıyım, üstelik Profesör Elif Eren'im de neye yarıyor bütün bunlar? Mesela Ömer'in gözünde ne anlamı var? Kocasının zaman zaman kendini aldattığını biliyor. Aldatmak sözüne takılıyor, çirkin bir sözcük. Basma kalıp, harcı alem, adi bir laf. Gerçeği ifade etmiyor. Ömer söylemez de, saklamaz da bu türden geçici ilişkilerini. Onun yaşamının bir başka parçasına aittir bütün bunlar. Beni ilgilendirmeyen, benden bir şey götürmeyen, eksiltmeyen bir parçasına. Bedenle, arzuyla, cinsellikle ilgili değil bu. Bir erkek işgüdüsü. Kendine her an ispat etme ihtiyacı. Arzulanmak, önemsenmek, pohpohlanmak ve fethetme tutkusu. Asıl olan benim. Her gidişte döndüğü kadın benim. Hayır, doğru değil bu. Hiç kopmaz, ayrılmaz ki benden dönsün. Yıllara direnmiş, geçici ilişkilerle aşınacağına sağlamlaşmış, perçinleşmiş bağ, artık tutkulu bir aşk, bir kara sevda olmasa da güvenli bir sığınak gibi geliyor Elif'e. Ömer Eren'in karısı olmak, kadını olmak. Bu nasıl bir duygudur diye sormuştu genç sanat muhabiri, ünlü yazar ve eşiyle evlerinde söyleşi yapmak için geldiğinde. Altta kalmamış, burnundan kıl aldırmamış, üstelik feminist bir vurgu da katarak işe, soruyu şöyle sormak da mümkün demişti. Unutmanın ve hatırlamanın genetik aktarımı konusunda uluslararası çalışmalarıyla bilinen Profesör Elif Eren'in kocası olmak nasıl bir duygudur? Genç muhabir şaşırmış, kendini ezdirmeyen feminist kadından dersini almış, söyleşinin sonraki bölümlerini acemi ve tutuk sürdürmüştü. Ama kızın bilerek, bilmeyerek sorduğu son soru şimdi hem kafasını hem yüreğini tırmalıyordu Elif'in. Kızcağız herkesin aklına gelmeyecek bir soru sorup meslekte öne geçme kırsıyla o sırada rastlantı eseri evde olan Deniz'le de konuşmak için direnmiş, genç çocuğun isteksiz, memnuniyetsiz tavrını aldırmadan sadece tek bir soru diye ısrar etmişti. Ömer Eren'le Elif Eren'in oğlu olmak nasıl bir şey? Berbat bir şey demişti Deniz kaba bir sesle. Hiç tavsiye etmem. Kimse sana sen diye bakmaz. Şunun bunun çocuğu diye bakar. Sen de sen olabilmek için amuda kalkıp yürümek zorunda hissedersin kendini. Elif genç muhabirin şaşkın bakışlarını hatırlıyor. Röportajı yayına hazırlarken bu son soruya yer vermeme inceliğini göstermişti neyse ki. Bizim oğlumuz olmak böyle bir şey mi? Kuzeyde, dünyanın öteki ucundaki ücra bir adada, meçhul hayat kaçağının adasında yaşamayı yelemek mi? Hangi söyleşi, hangi röportaj, hangi fotoğraf yansıtır insanın gerçeğini? Hangisi açıklayabilir neden burada olduğumu, içimdeki boğuntuyu, kederi? Önceki gün uluslararası sempozyumun en ilginç sunumlarından birini yapan, hem de Türkiye'den gelmiş, Türkmüş, hayret doğrusu. Orada da böyle bilimsel çalışmalar, üniversiteler falan var demek ki. Övgülere boğulan, uluslararası bilim camiasında isim yapmaya başlayan, yılın bilim kadını ödülüne bir adım daha yaklaşan ben, neden böyle huzursuzum? İçimdeki soğuk karanlık, boşluk, başaramamış olma duygusu neden? Neden yapayalnız, çaresiz hissediyorum bu sabah kendimi? Çocuk yüzünden mi, Ömer'i özlediğim için mi, ikisi birden mi? Sana ihtiyacım var, sesine ihtiyacım var, sesini duymalıyım. Dönünce bir daha bırakmamalıyım seni. Gitmek istesen bile yapışıp tutmalıyım. Yapışkan bir kadın olmaktan hep nefret ettim, olmamaya çalıştım. Ama artık yapışmalıyım sana. Sen doğuya, ben batıya gitmemeliyiz bir daha. Doğu da, batı da ikimizi alacak kadar geniş. Telefonda, ben doğuya, sen batıya. Yollarımız giderek ayrılıyor demiştin. Öylesine iç içe, öylesine beraberdi ki yolumuzun başlangıcında, ne kadar ayrılırsa ayrılsın yollarımız, kökümüz, gövdemiz birmiş gibi gelir bana hep. Belki de bu yüzden kocasının kaçamaklarını, kendi akademik çalışma bahaneli kaçışlarını, ayrılıkları, uzaklıkları sorun etmemişti. Beraberlikleri bir durum değil, bir zorunluluktu sanki. Ömer onun dışındaki bir varlık değildi. Kafasının, yüreğinin, bedeninin uzantısıydı. Belki özgüveni yüzünden, belki de tam aksine kaybetme korkusundan da varlığını nefes almak kadar doğal saymak. Yılların aşındırmasının içten içe farkına varıp engellemeye gücü yetmediğindendi belki. Yavaş yavaş yaşlanıyorum. 50'li yaşlar aklımın ucundan bile geçmezdi. Geldim, dayandım işte, geçtim bile. Seni seviyorum. Sana hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacım var. Oğlumuzun yanındayım. Yaralı oğlumuzun, bizi yaralayan oğlumuzun. Dün gece şafağa kadar konuştuk. Hiç bu kadar uzun konuşmamıştık. Eski balık ağlarına renkli alüminyum kağıtlardan balıklar tutturuyordu. Bugünkü balık festivalinde bayram yerini süslemek için. Bu işlerin onu mutlu ettiğini söyledi. Şu kan ve ateş dünyasında, dört bir yanı saran şiddetin ortasında huzur dolu bir yaşamın, barışçı, insanca bir uğraşın neden kötü olduğunu sordu bana. Verecek cevap bulamadım. Yorgunum canım. Aklına, sesine, sözüne ihtiyacım var. Üstüne abanan sıkıntıdan, göğsünden kopup boğazına tıkanan boğuntudan, çözümsüzlük duygusundan kurtulabilmek için sorunu ve soruyu parçalarını ayırıp teker teker çözmek gerektiğini düşünüyor. Önce sistematize edersin, soruları bir bir ele alıp elersin, çözebildiklerinden başlarsın, bağlantıları kurarsın, adım adım çözüme ilerlersin. İşi kolaylaştıran, labirentlerde kaybolmayı engelleyen kartezyen yöntem, akılcılık, sistemleştirmek. Ama hayatta böyle olmuyor işte. Ayıramıyorsun, çözemiyorsun. Pozitif bilimlerde bile kuantum teorisinin, kaos kavramının metafizik yorumlarının tozu dumana kattığı, pozitivizmin neredeyse defterini dürüldüğü şu dünyada akılcılık pek de çözümleyici görünmüyor. İçimi buran nedir? Bu ıssız adada kısılıp kalmış hayat kaçağı oğlum mu? Kabul etmemek için ne kadar dirensem, kendimi ne kadar kandırmaya çalışsam da Ömer'le aramıza giren ve gün be gün derinleştiğini, büyüdüğünü hissettiğim uzaklık mı? Onu kaybetme korkusu mu? Yoksa şu son sempozyumda övgülerle karşılaşılan bildirime, alkışlara, önemli üniversitelerden aldığım misafir profesörlük tekliflerine karşın sadece kendimin bildiği yetersizliğim, sınırlılığım mı? Bunu başka birine anlatsam sahte alçak gönüllülük sanır, fazladan alkış, fazladan övgü istediğimi hükmeder. Nereye kadar gidebildiğimi, nerede durduğumu, bir daha olmadığımı kendim biliyorum oysa. Ömer'e anlatsam, senin iflah olmaz hastalığın mükemmeliyetçilik kızım. Benim yerimde olsaydın, yazılarının hiçbirini beğenmez, tek bir roman bile yayınlamazdın derdi. Ömer, çoğu başarılı sayılan erkek gibi kendinden hoşnuttur. İnce eleyip sık dokumaz, yazdıkları çok satıyorsa, beğeniliyorsa yeter işte. Haksızlık mı ediyorum? Neden yazamıyor son zamanlarda? Onun da kendine göre sorunları var. Kafasına takılan, yazmasını engelleyen bir şeyler var besbelli. Ne kadar az paylaşıyoruz, ne kadar az konuşuyoruz artık. Herkes kendi ağır çıkını yüklenmiş, kendi eşeğini sürüye sürüye kendi yoluna. Ben doğuya, sen batıya. Dışarıda hava açık, besbelli güzel bir gün olacak. Ne garip iklimler bunlar. Temmuz başında bile havaya güvenilmiyor. Geceki fırtına sürse, yağmur yağsaydı, balık bayramının keyfi kalmayacaktı. Onca emeğe yazık olacaktı. Kendini yakalıyor. Şeytanın şaptığı yerdeki şu uğursuz adanın balık festivali pek umurumda sanki. Umurunda olan, oğlunun gece boyunca beceriksizce ama hevesle, özenle, sabırla hazırladığı süslerin, dekorların boşa gitmesi. Bayramı bekleyen küçük bijörünün hayal kırıklığına uğraması. Bir fincan kahve almak için mutfağa iniyor. Sabahları büyük bir fincan acı kahve, içmeden kendine gelemez. Ömer'in hiç paylaşmadığı bir zevk ya da bağımlılık. O çayı içer kahvaltıda ya da güzel bir çorba. Ortadaki uzun tahta masanın üzerine kahvaltı hazırlanmış. Sarı renkli, tuzsuz yöre peyniri, lora benzeyen başka bir peynir cinsi, daha çileği reçeli, ayrı ayrı küçük tabaklarda neredeyse çiğ tuzlu balıklar, ekmek kızartma makinesinin yanında tahtası ve bıçağıyla kara ekmek ve termosta kahve. Etrafta yine kimseler yok. Yıllar önce akşamın erken indiği bir aralık gününde garip bir rastlantıyla düştükleri, sihirli olduğuna artık inanmaya başladığı bu adaya ilk ayak bastıklarındaki ıssızlık. Sabahları kalkar kalkmaz kahvaltı etme adeti yoktu. İnce porselen fincanı bir yana bırakıp duvardaki çengellere asılı büyük kutlu bir bardağa kahve doldurdu. Kahvenin kokusu güzeldi, anılarla doluydu. Kahvesi elinde, evin deniz tarafına açılan geniş ahşap kapısından dışarı çıktı. Tuz ve yosun kokusunu içine çekti. Tamam, alışık olduğumuzdan farklı ama bu da başka bir güzellik. Donuk, hafif puslu bir gökyüzü, süt mavisi, gri, zaman zaman lacivert sular. Gün doğarken sarıya, gün batımlarında nar çiçeği kızıldan çok erguvaniye çalan bir ışık. Şiddet, ihtiras, tutku çağrıştırmayan, renklerin parlamadığı, birbiriyle boğuşmadığı, alev alev yanmayıp içten içe ışıdığı, dingin, ıssız bir dua. Çoktan dinmiş fırtınadan, uslanmış, yuvalarına çekilmiş dalgalardan, bir de granit kayalıklardan başka sert bir şey yok bu coğrafyada. Etkileyici, güzel, yine de 3 günden fazla kalsam boğulurum burada. Biz Ege Akdeniz insanıyız. Gürültüyü patırtıyı, yakan güneşi, göz kamaştıran ışığı özleriz. Issızlığa, insansızlığa dayanamayız. Gasthaus'un deniz tarafındaki kapısından çıkıp denize doğru yürürken görüyor onu. Yüzünü denize dönünce evin solunda kalan kayalığın üstünde arkasını bir kayaya dayamış oturuyor. Başını ellerinin arasına almış, yüzü aşağıda bir noktaya dönük. Aşağıda duran biriyle konuşuyor gibi, Elif'in göremediği ama onun gördüğü biriyle. Ürperiyor. Islak, sıcak bir yılan, ensesinin ortasından kopup kuyruk sokumuna saplanıyor. Çölün uçsuz bucaksız yalnızlığında yıkık bir duvar ya da bir mermer kayanın üstüne ilişmiş küçük prens, kayanın altındaki yılanla konuşuyor. İnsanı bir sokuşta yıldızına gönderebilen o korkunç zehirli kobralardan biriyle. Evet, evet, yer tam burası değil ama gün bugün. Korkma, acı duymayacağım. Biraz ölmüş gibi görüneceğim ama aslında ölmeyeceğim. Anlamaya çalış. Gezegenim uzak, çok uzak. Bu beden çok ağır. Oraya kadar taşıyamam. Biliyor musun, çok hoş olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrığı, paslı birer kuyu gibi görünecek. Bütün yıldızlar bana su verecek. Ne eğlenceli değil mi? Senin 500 milyon parlak bilyen, benim 500 milyon çeşmem olacak. Sustu. Çünkü ağlıyordu. Olduğu yere çöktü. Çünkü korkuyordu. Biliyor musun çiçeğim? Hani sana sözünü ettiğim çiçek. Ondan sorumluyum. Doğruldu, bir adım attı. Bileğinin etrafında sarı bir şimşek çaktı. Hepsi o kadar. Gürültü bile çıkmadı kumlar yüzünden. Deniz'in en sevdiği kitabı Küçük Prens'in çocuğun dinlemeye doyamadığı, defalarca okuttuğu son bölümü. Küçük Prens'in kendi dünyasına dönebilmek için çölde tanıştığı yılana kendini sokturduğu sahne. Çocuk her defasında gözlerini kocaman açar, ilk dinleyişiymiş gibi nefessiz dinler, bazen de ağlardı. Paniğe kapılıyor. Yılan kayalığın tam altında. Deniz'in gözlerini diktiği yerde çörüklenmiş yatıyor sanki. Gün bugün ama yer tam burası değil. Benim yıldızım çok uzaklarda. Bu ağır bedeni oraya kadar taşıyamam. Elif kayalara doğru atıyor kendini. Gasthaus'un bahçesiyle kayalıklar arasında bir çit var. Çiti aşıp kayalara nasıl ulaşabileceğini bilmiyor. Arkadan bir yerlerden dolanmak gerek herhalde. Paniğe kapılıyor. Yılan verdiği sözü yerine getirmeden yetişmem gerek. Sokmasını engellemem gerek. Bu beden çok ağır. Onu götüremem demişti küçük prens. Deniz'in bedeni de çok ağır. Götüremez. Sadece bedeni değil, yüreğindeki keder de çok ağır. Taşıyamaz. Yılanı engellemeli. Yılanın yardımına ihtiyaç duymamalı. Biraz daha kalmalı dünya gezegeninde. Tilki arkadaşını bu kadar çabuk bırakıp gitmemeli. Hani o, beni evcilleştir, kendine alıştır diyen, sonra ayrılık günü geldiğinde, ağlayacağım ama yine de kazançlıyım. Buğdayların rengini kazandım. Onlara baktıkça senin buğday rengi saçlarını hatırlayacağım diyen tilkiyi. Uçağı çöle düşmüş pilot, küçük prenssiz ne yapar sonra? Hayır, bırakıp gitmemeli. Kendi sesini duyuyor, boğuk bir feryat gibi. Deniz, deniz, deniz. Sesi kayalara çarpıp yankılanıyor. Ne var anne, ne oldu? Bu defa telişlenme sırası denizde. Çitin önünde, karşı tarafa, kayalıkların oraya geçemeden dizleri üzerine çöküyor Elif. Deniz'in, kayanın tepesinden hızla inip kayalığın altında oynayan Bjorn'u kucağına aldığını, önce çocuğu çitin üzerinden aşırıp, sonra kendisini de atladığını, heyecanla yanına geldiğini fark etmiyor bile. Ne oldu anne, ne var? Başını kolları arasına gömüp hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlamaya başlıyor. Deniz ne yapacağını şaşırmış, çöküyor annesinin yanına. Beceriksiz okşayışlarla, ürkek dokunuşlarla sakinleştirmeye çalışıyor kadını. Farmor'un nesi var? Diye şaşkınlık, biraz da tedirginlikle soruyor Bjorn Norveççe. Bir şey yok, şimdi geçecek. Hadi sen koş iskeleye, bak bakalım her şey hazır mı? Ağlar kurulmuş mu? Baban biraz sonra gelecek de soran olursa. Çocuğun kıçına bir şaplak vuruyor. Çocuk koşarak uzaklaşıyor. Ne oldu ki de anne? Neyin var senin? Bilmiyorum diyor iki hıçkırık arasında. Bilmiyorum. Seni kayanın üstünde görünce birden çok korktum. Biriyle bir şeyle konuşuyordun. Sanki yılanla konuşuyormuşsun gibi geldi. Çok korktum. Anne ne yılanı? Bjorn kayalığın altında durmuş. İlle de bayram yerine gidelim diye tutturuyordu. Ben de babaanne uyansın. O zaman gideriz diyordum. Seni bekliyordum. Hepsi bu. Özür dilerim diyor. Özür dilerim. Sinirlerim laçka. Sanrılar görür oldum. Dün gece zor bir geceydi benim için. Yıllardır her şey çok zor zaten. Hadi sen git. Çocuğu yalnız bırakma. Hiç yalnız bırakma oğlunu. Yolu biliyorum. Kendimi biraz toplayınca gelirim arkanızdan. Annesinin ayakları üzerinde doğrulmasına yardım ediyor. Sarılıyor ona. Çok çok küçükken sarıldığı gibi. Aynı teslimiyet, aynı sokulganlıkla. Buralarda yılan yoktur anne, korkma. Hadi içeri gidip yüzünü yıka, makyajını tazele. Annem güzel görünsün adalılara. Geç kalmış falan değilim. Zaten orada yapacak işim de yok artık. Bira servisi için daha çok erken. Seni beklerim, birlikte gideriz iskeleye. Ömer'in telefonu bu defa açıldı. Cep telefonunun çektiği uygar bir yerlere varabilmiş nihayet. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra yeniden arayınız. Uyarısını duymaktan hem usanmış, hem de ekranda numarasını gördüğü halde cevap vermediği için alınmıştı. Doğu'ya gidiyorum dedi telefonda. Doğu neresi? Van'da doğu, Kars'ta, Tunceli'de, Hakkari'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da. Doğu her yerde. Buradan, Kuzey Denizi'nden bakınca Avrupa bile doğu. İlginç sunumlarla geçen sempozyumu iyi izleme telaşı, gen teknolojinin etik sorunları konulu bildirisine son şeklini verme heyecanı, bu bildirinin yıllardır hedeflediği, yılın bilim kadını ödülü için güçlü bir referans olabileceğini düşünüyordu. Bir de kafasını, yüreğini kemiren, denizi görmeye gitmek mi, gitmemek mi sorusunun ağırlığı Ömer'i çok daha fazla düşünmesini engellemişti. Son günlerin koşuşturması arasında cep telefonuna düşen bir notta, "Cep buralarda bazen çekmiyor, merak etme, iyiyim, daha buralardayım." diye yazmıştı Ömer. İkisi için de sağlam ve geçerli bir gerekçe işte. Telefon çekmiyor, ne yapalım? Şimdi şenlik alanının biraz uzağında, sıra evlerin başladığı görece sakin köşede durmuş, rengarenk alüminyum kağıtlardan, kumaş parçalarından, kalın kartondan yapılmış balıkların, deniz yıldızlarının, deniz atları ve büyük boy deniz kızlarının sallandığı ağlarla süslenmiş iskele meydanını seyrediyor. Beyaz muşamba örtülü uzun masaların üstünde çeşit çeşit balıkların sunulduğu, kurabiyelerin, keklerin, boyalı şekerlerin satıldığı, henüz başlamamış bira servisinin hazırlıklarının yapıldığı bayram yerinin gürültüsünden korunmak için bir evin köşesini siper almış, elinde cep telefonu, Ömer'in sesini duymayı bekliyor. Ben de seni arayacaktım canım. Daha önce kaç kere aradım, ulaşamadım. Neredesin? İstanbul'a döndün mü yoksa? Kabahat hep bu cep telefonlarında. Benimki de çekmedi herhalde. Sen dağların arasında, ben şeytan adalarında. Telefonlar ne yapsınlar ki bu işe? Sözleri kinayeli ama sesi buruk, kederli değil. Neşeli, uçuk titreşimleri olduğu bile söylenebilir. Bil bakalım neredeyim? Adadasın, denizin adasında. Nasıl bildin? Sen dağların arasında, ben şeytan adasında demedin mi kendin? Bir an duraksayıp, deminki muzip çocuk sesinden farklı bir sesle, gittiğin için sağ ol, diyor. Ben kendimi hala hazır hissetmiyordum. Yükü sana yükledim. Destek de olamadım. Sesinde belli belirsiz bir eziklik, çaresizlik, özür tanısı. Oğlumuzdan söz ederken hep böyle ürkeyiz, tutuğuz, birbirimizden özür diler gibiyiz. Neden? Her birimiz kendini ötekinden daha suçlu hissettiği için mi, ötekinin ezikliğinin daha ağır olduğunu sandığı için mi, yoksa acizimizden, çaresizliğimizden mi? Sesine yapmacık bir neşe katmaya çalışarak, sen bırak şimdi bunları, adada balık festivali mi, ringa şenliği mi, öyle bir şey var, iskele meydanındayız. Hatırlıyor musun iskeleyi? Balık ağlarıyla, renk renk balıklarla süslemişler her yanı. Torunun oraya buraya koşturup duruyor. Çok eğleniyor. Torunum. Benim bir torunum var değil mi? Torunum demiş olduğunu o zaman fark ediyor Elif. Evet, bir torunun var. Hem de çok şeker. Prenses Ulla'yı bekleyen, dilimizin tutmadığını anlayınca sevgisini kedi gibi sürünerek gösteren küçük bir jön. Deniz nasıl? Deniz iyi. Herkesin keyfi yerinde. İkisi aynı anda çok sevdikleri o iç burkan filmi düşünüyorlar. Herkesin keyfi yerinde. Uzaklarda yaşayan çocuklarını görmeye gidi. Sicilyalı yaşlı baba köye dönüşünde çocuklar nasıllar diye soranlara ve mezarlıkta yatan karısına herkesin keyfi yerinde cevabını verir. Fahişelik yapan kızın, intihar etmiş büyük oğlun, uyuşturucu ticaretinden hapishaneye düşmüş küçük oğlanın, uzak şehirde öğütülen, yok olan evlatların hayaller ve yalanlarla sarmalanmış yaşamlarının ve ölümlerinin çaresiz acısının özeti. Herkesin keyfi yerinde. Gelince konuşuruz. Deniz'i, Bijörn'ü anlatırım sana. Seni özledim. İçimden geldi. Direnmedim. Hemen aradım. Neye direniyordun ki? Telefon çekmiyor bahanesine sarılıp beni aramamana. Çık artık o dağların, mağaraların arasından. Telefonun çekebileceği yerlere gel. Birkaç gün sonra İsviçre'de bir toplantı var. Ona da katılıp döneceğim. Sen de dön artık evimize. Söylediklerini kendisi de şaşıyor. Telefonu kocasını arayıp sormamış olmamak için, Ömer'den çok kendi içini rahatlatmak amacıyla tuşlamıştı ya da öyle sanıyordu. İnsan kendi duygularını kavramaktan bile acizken başkalarını anlayabildiğini nasıl söyleyebilir? Sen döndüğünde ben de orada olacağım canım. Konuşuruz. Deniz'e benden de selam söyle. Yani ne münasipse söyle işte. Onu ne rahatlatacaksa. Elif telefonu kapatıyor. Küçük oğlan koşarak geliyor yanına. Kolundan çekiştirerek anlamadığı bir şeyler söylüyor. Gözleri çakmak çakmak, heyecanlı, sevinçli kabına sığmıyor. Çocuğun peşi sıra iskeleye doğru yürüyor. İskeleye yanaşan, bayram için süslenmiş balıkçı teknelerini işaret ediyor çocuk. Teknelerden, civar adalardan ya da karadan gelen kadın erkek, genç yaşlı, yerel giysili insanlar, kemençe ile mandolin arası tuhaf bir çalgının eşliğinde neşeli şarkılar söyleyerek iniyorlar. İskele meydanı canlanıyor. Dinginliğin, sessizliğin, huzurun sınırlarını aşıp hüznün kapısına dayanmış bu uzak ada, alışık olmadığı, yadırgadığı bir coşku ve neşe krizine tutulmuş gibi. 15. ayrımın sonu, sayfa 184.